32. ve son ayrım. Titanic, Clive Cussler. Sayfa 324. 81. bölüm. Marga'nın Bolşoy Tiyatrosu'nun karşısındaki Sverdlov Meydanı'nda çeşmenin yanındaki banka oturmuş gazete okuyordu. Bir ara bankın hafifçe sarsıldığını hissetti ve başını çevirip bakmadan yanına birisinin gelip oturduğunu anladı. Buruşuk elbiseli şişman adam arkasına yaslandı ve elindeki elmayı ısırdı. Ağzındakini çiğnerken dişlerinin arasından "Terfini kutlarım binbaşım" diye mırıldandı. Marga'nın gazete okumaya devam ederek, "İşlerin nereye vardığına bakarsak Amiral Sloyuk'un en azından bunu yapması gerekiyordu" diye fısıldadı. "Prevlo'da ortadan kalktığına göre şimdi senin durumun ne olacak?" "Sayın albayımız iltica ettiğine göre en mantıklı yaklaşım hiç kuşkusuz onun yerine benim gelmem ve dış istihbarat analiz bölümünün başına geçmem olacaktır." "Yıllardan beri yaptığımız çalışmaların semeresini böyle güzel bir biçimde almamız harika bir şey değil mi?" Marga'nın gazetenin sayfasını çevirdi ve "Çalışmalarımızın meyvelerini tam olarak topladık sayılmaz" diye mırıldandı. "Daha çok şey bekliyorum."
"Tamam da bundan böyle eskisinden çok daha dikkatli olman gerekecektir, bunu unutma."
"Marga'nın merak etme, çok dikkatli olacağım tabii" dedi. "Bu Prevlov olayı zaten donanmanın prestijini çok sarstı, saygınlığını iyice zedeledi. Donanma istihbaratında çalışan herkesin sicili en ince ayrıntısına kadar yeniden incelemeye alındı. Bana da Albay Prevlov'a gösterdikleri güvenin gösterilebilmesi için epey zaman geçmesi gerekecektir, buna eminim."
Şişman adam elmasından bir parça daha ısırdı ve çiğnerken, "İşlerin biraz hızlandırılmasına çalışacağız" dedi. "Burada kalkınca metro girişindeki kalabalığa karış. Eli çabuk bir arkadaşımız kalabalığın arasında senin iç cebine bir zarf koyacak. Zarfta ABD Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın filo komutanlarıyla yaptığı toplantının notlarını bulacaksın."
"Çok önemli bir malzeme bu."
"Toplantı zabıtlarıyla oynandı. Önemli bir görülebilir ama aslında üstlerini yanıltmak için özenle yeniden yazıldılar."
"Evet ama sahte belgeler ve yanlış bilgiler taşımak geleceğim için iyi olmayacaktır."
Şişman adam "Sakin ol" diye fısıldadı. "Yarın bu saatlerde bir KGB ajanına da aynı bilgiler gidecek ve KGB bunların gerçek olduğunu beyan edecek. Sen bu bilgileri onlardan 24 saat önce üstlerine verdiğinden Amiral Sloyuk'un iyice gözüne gireceksin."
Marga'nın gözlerini gazeteden ayırmadan, "Bak bu çok iyi bir plan işte" diye mırıldandı. "Pekala, başka bir şey var mı?"
Şişman adam "Evet" dedi. "Artık sana elveda demem gerekiyor."
"Elveda mı? Bu da ne demek oluyor şimdi?"
"Evet, uzun bir süredir senin temas adamın hep ben oldum. Fazla uzun süredir. Sen ve ben işi bu noktaya kadar getirdik ve artık bir açık verebiliriz."
"Peki bundan sonra kiminle temas kuracağım?"
Şişman adam ona cevap vermedi ve başka bir soru sordu.
"Hala donanma lojmanlarında mı kalıyorsun?"
"Evet ve orada da kalacağım. Prevlov gibi lüks bir apartman dairesi kiralayıp dikkatleri üzerime çekmek istemiyorum. Bundan önce yaptığım gibi yine maaşımla mütevazi bir hayat sürmeye devam edeceğim."
"O halde hiç mesele yok dostum. Benim yerimi alacak ajanın ataması yapıldı. Bu adam senin kaldığın subay lojmanlarının temizlikçisi olacak."
Marga'nın üzüntülü bir sesle, "Seni özleyeceğim dostum" diye fısıldadı.
"Ben de seni."
Uzunca bir süre konuşmadılar. Sonra şişman adam içini çekti ve "Tanrı seni korusun Harry" diye mırıldandı. Marga'nın gazetesini katlayıp yan tarafa baktığında şişman adam gitmişti. 82. bölüm. Helikopterin pilotu "işte ineceğimiz yer şurası" diyerek ilerideki bir noktayı gösterdi. "Kilisenin karşısındaki şu yolun arkasındaki çayıra ineceğim." Sandaker pencereden dışarıya baktı. Bulutlu bir sabahtı. Her şey gri görünüyordu. Küçük köyün bazı yerlerinden sis perdeleri yükseliyordu. Köy evlerinin arkasından geçen yolun iki yanında taşlarla örülmüş duvarlar yükseliyordu. Pilotun kilise kulesine doğru keskin bir yatış yaparak dönüşe geçmesiyle amiral oturduğu yerde gerildi. Koltukta yanında oturan Donner'a baktı ama Donner gözlerini ileriye dikmişti. Ön tarafta pilotun yanında oturan mineraloji uzmanı Sid Copeland henüz hastaneden çıkmamış olan Herb Laskin'in yerini almıştı.
İniş kızaklarının çimlere oturmasıyla rahat bir iniş yaptılar ve pilot motoru susturunca rotor palleri de bir süre sonra dönüşlerini durdurdular. Londra'dan kalkışlarından beri gürültüye alıştıklarından aniden gelen sessizlikte pilotun "İşte geldik efendim" diye seslenmesi onlara bir haykırış gibi gelmişti. Sandaker yan kapıyı açıp aşağıya indi. Pitt aşağıda onları bekliyordu. Hemen ilerleyip elini uzattı. "Sarpy'ye hoş geldiniz amiralim" diyerek gülümsedi. Sandaker da gülümseyerek onun elini sıktı ama birden ciddileşti.
"Bir daha ne yapacağını ve nereye gideceğini bana söylemeden ortadan kaybolursan kovarım seni" dedi.
Pitt gücenmiş gibi suratını astı ve sonra gülümseyerek Donner'a döndü.
"Hoş geldin Mel, seni gördüğüme sevindim."
"Ben de seni gördüğüme sevindim. Sid Copley'inle tanışmıştın değil mi?"
"Pitt tesadüfen karşılaşmıştık" diyerek sırıttı. "Yoksa bizi kimse tanıştırmadı."
Copley uzandı ve Pitt'in elini yakalayıp iki elinin arasına aldı. Copley şimdi Pitt'in Novaya Zemlya'daki karlar arasında ölmek üzereyken bulduğu adama hiç benzemiyordu. Parmakları güçlüydü ve gözleri parlıyordu. Copley heyecanlı bir ses tonuyla "Hayatımı kurtardığın için sana kişisel olarak teşekkür etmeyi hep istedim" diye konuştu. "Şimdi bu fırsatı yakaladım işte."
Pitt mütevazı bir tavırla "Seni iyi gördüğüme sevindim dostum" diye mırıldandı. Sonra başını öne eğdi ve yere bakmaya başladı.
Sandaker,
"Şuna da bakın hele, mahcup küçük çocuklar gibi neredeyse utancından kızaracak" diye düşündü.
Dirk Pitt'in böyle mütevazi bir adam pozuna gireceğini hiç düşünmemişti doğrusu. Onu daha fazla sıkıntıda bırakmamak için kolundan tuttu ve köyün kilisesine doğru çekti.
"Umarım ne yaptığının bilincindesindir" diye söyleniyordu Sandaker. "İngilizler uzaklardan gelen bazı adamların köy mezarlarını kazmalarından pek hoşlanmazlar. Bunu da bil."
Donner yanlarına gelip mezar açmak için gerekli formalitelerin kaldırılması için bizzat başkan İngiltere başkanına telefon açtı dedi.
"Pitt sonuçta çabalarınızın karşılığını alacaksınız merak etmeyin" dedi.
Yola vardıktan sonra karşı tarafa geçtiler ve demir bir kapıyı arkalarında bırakıp küçük kilisenin mezarlığına girdiler. Bir süre aşınmış mezar taşları üzerindeki isimleri okuyarak yürüdüler. Bir ara Sandaker köyü gösterdi ve "Bu köy ana yola çok uzak" dedi. "Buralara gelmeyi de nereden akıl ettin?"
Pitt tamamen tesadüf diyerek gülümsedi. Colorado'luların izlerini Aberdeen'den itibaren sürmeye başladığımda South Bean'in bu bulmacadaki yerini hiç bilmiyordum. Hatırlarsanız Brewster güncesinin sonunda South Bean'e dönmeyi ne kadar istediğinden söz etmişti.
Commodore Bigelow da bana Brewster'ın Titanic'in kasasına girip kapıyı kapatmadan önce South Bean için Tanrı'ya şükürler olsun dediğini söylemişti. Durdu ve onların merakla beklediklerini görünce içimde bu South Bean sözcüğünün İngiltere ile bir bağlantısı olduğuna dair bir his vardı diye devam etti. Bu nedenle madencilere Southampton'a kadar izledikleri yolları ben de izlemeye çalıştım.
Donner, bunun için de onların mezar taşlarını izledin tabii dedi.
Evet, mezar taşları insana çok yardımcı oluyorlar. Brewster'ın güncesinde Alvin Coulter ve Vernon Hall dışındakilerin ölüm tarihleri ve nerelerde öldükleri belirtilmişti. Coulter'ın mezarını bulamadım ama Hall'ın burada South Bean köyü mezarlığında yattığını biliyorum.
Bunu öğrendikten sonra da haritada bu köyü buldun öyle mi?
Hayır, köy çok küçük olduğu için yol haritalarında bile gösterilmemiş. Tesadüf dedim ya işte, ana yol üzerinde yıllar önce bir çiftçinin bir inek satışı için yol kenarına diktiği küçük bir ilan tahtası gördüm. Elle yazılmıştı. Çiftçi adresini tarif etmek için South Bean'e giden yolda bir sonraki kavşağın 3 kilometre doğusu diye yazmıştı. Böylece bulmacanın son parçaları da yerlerine oturmaya başladı.
Pitt daha fazla konuşmadı ve hep beraber sessizce yürüyerek üç adamın beklediği yere geldiler. Adamlardan ikisinin kıyafetlerinden çiftçi oldukları anlaşılıyordu. Üçüncüsü ise üniformalı bir bölge polisiydi. Pitt yanındakileri onlara tanıştırdı ve Donner'da mezarın açılması için alınan belgeyi çıkarıp polis memuruna uzattı. Sonra dönüp mezara baktılar. Mezarın üzerine örten kalın taş kapağın bir ucundaki mezar taşına üç direkli bir yelkenli gemi resmi kazınmıştı ve resmin altında şu yazılıydı. Vernon Hall, ölüm tarihi 8 Nisan 1912. Pitt Joshua Hayes Brewster güncesindeki sözleri ezberden okudu. O lanetli dağın altından kazıp çıkardığımız kıymetli maden cevherleri şu anda geminin kasasında güvencede duruyor. Hikayeyi anlatmak için geride sadece Vernon kalıyor. Çünkü ben bir saat içinde White Star'ın büyük bir gemisiyle New York'a doğru yola çıkıyorum. Donner rüyada konuşur gibi, demek Vernon Hall'un mezar kasası demek istiyormuş, diye mırıldandı. Anlatmak istediği Titanic'in değil, Hall'un mezarının kasasıydı.
Sandaker çok garip, gerçek olamayacak kadar garip diye söylendi. Bizanyum burada olabilir mi yani?
Pitt biraz sonra öğreneceğiz dedi ve iki köylüye başıyla işaret etti. Adamlar hemen mezarın üzerine eğilmişler ve koca mezar kapağını ellerindeki demir çubuklarla itmeye başlamışlardı. Koca taş kapak yan tarafa sürüldükten sonra adamlar toprağı kazmaya giriştiler.
Sandaker peki ama Bizanyum'u neden buraya gömsünler ki diye sordu. Bunları Southampton'a götürüp Titanic'e yüklemek Brewster için daha kolay olmaz mıydı?
Pitt düşünceli bir ifadeyle bunun birkaç nedeni vardı diye açıklamaya çalıştı. Brewster artık gücünün sonuna gelmişti. Arkadaşları teker teker vahşice öldürülmüşlerdi ve adamlar hala peşindeydiler. Buldukları an onu da öldüreceklerdi. O kadar uzun zaman harcayarak ve ölümü göze alarak ele geçirdiği Bizanyum'un kendisinden alınması düşüncesi tıpkı Gene Seagram'da olduğu gibi onu çıldırmanın eşiğine getirmişti. Yabancı bir ülkedeydi ve yapayalnız kalmıştı. Ölüm tehlikesi peşini bırakmıyordu. Ve Bizanyum'la birlikte Amerika'ya kaçmasını sağlayabilecek olan gemi de millerce uzakta Southampton'da demirli harekete hazır bekliyordu. İnsan bu gibi durumlarda bazen çok zekice düşünür, bazen de hiçbir şey düşünemez olur. Brewster da yalnız başına Bizanyum'u alıp gemiye kadar gidemeyeceğini düşünmüş olmalı. Bunun sonucunda Bizanyum'u Vernon Hall'un mezarına gömdü ve sandıklara da taş parçaları doldurdu. Sanıyorum ki sonra da güncesini kilisedeki papaza verdi ve ondan günceyi Southampton'daki ABD konsolosuna ulaştırmasını rica etti. Ama deliliğin eşindeydi ve bu yüzden kimseye, hatta papaza bile güvenemiyordu. Bu nedenle bir bulmaca hazırlamayı düşündü ve kıymetli maden cevherlerinin gemi kasasında olduğunu yazdı. Öldürüldüğü takdirde ordudaki bir istihbarat uzmanının bu şifreyi çözebileceğini düşündü herhalde.
Donner ama sonuçta sağ salim Titanic'e vardı dedi. Fransızlar onu durduramadılar.
Bana öyle geliyor ki Fransız ajanları güç durumda kaldılar ve onun peşini bırakmak zorunda kaldılar. Belki de İngiliz polisi cesetleri bulup onların peşine düşmüştü, bilemiyorum tabii.
Kaplan söze karıştı. Fransızlar da uluslararası bir skandaldan korkup işin peşini bırakmış olmalılar. Pitt başını sallayarak evet bu da mümkün tabii dedi.
Sandaker uzaklara bakarak ama Titanic battı ve her şeyi berbat etti dedi.
Pitt hiç düşünmeden doğru diyerek onu onayladı. Şimdi işin içinde bir sürü eğer sözcüğü var. Eğer Kaptan Smith buzdağı uyarılarını dikkate alıp da geminin seyir süratini düşürseydi, eğer o yıl buzdağları anormal bir biçimde o kadar güneye inmeselerdi, eğer Titanic buzdağını sıyırıp zamanında New York'a varabilseydi ve eğer Brewster yaşayıp da hikayeyi yetkililere anlatabilseydi, Bizanyum bir süre sonra gömüldüğü yerden çıkarılıp Amerika'ya götürülebilirdi. Diğer yandan Brewster gemiye varamadan öldürülmüş olsaydı, ordu istihbaratı yine bu bulmacayı çözebilirdi belki. Ama ne yazık ki her şey ters gitti. Titanic battı ve Brewster'ı da beraberinde götürdü. Böylece biz de dahil herkes oyuna geldi ve kimse de 76 yıl boyunca bunu düşünmedi.
Donner şaşkın gözlerle Pitt'e bakarak, ''Peki ama Brewster kendisini neden o kasaya hapsetti ve ölüme gitti acaba?'' diye sordu. ''Geminin battığını bile bile kendisini neden oraya kapattı ve intihar etti?''
Pitt kendisini suçlu hissediyordu ve anladığım kadarıyla adam kafayı iyice üşütmüştü diye cevap verdi. Çok sevdiği arkadaşlarının kendisinin yüzünden öldüğünü düşündü ve delirdi. Pek çok insan daha masumane nedenlerle yaşamına kıymıştır.
Kaplan birden bir dakika diyerek konuşmayı kesti. Yanındaki mineral analiz ekipmanının yanına diz çökmüştü.
Tabutun üzerindeki topraktan radyoaktivite sinyalleri alıyorum. Biraz bekleyin.
Kazıcılar mezardan çıkmışlar. Diğerleri de Kaplan'ın çevresine toplanmışlardı.
Sandaker iç cebinden bir puro çıkarıp dudaklarının arasına sıkıştırdı ama yakmadı. Havanın soğuk olmasına rağmen Donner'ın gömleği ter içinde kalmıştı. Kimseden çıt çıkmıyordu. Hepsinin ağzından buharlar çıkıyor ve sabahın gri aydınlığında hemen kayboluyorlardı. Coplin mezarın içindeki taş parçalarıyla dolu toprağı inceliyordu. Tabutun üzerindeki toprak mezarın kazılışı sırasında ortaya çıkan nemli kahverengi toprağa benzemiyordu. Mineraloji uzmanı Coplin bir süre sonra ayağa kalktı. Avucunda birkaç küçük kaya parçası vardı. Hepsinin yüzüne ayrı ayrı baktı ve "Bizanyum" dedi. Donner fısıltıya benzer bir sesle "Gerçekten burada mı?" diye sordu. "Bizanyum gerçekten de burada mı yani?" Coplin "Evet, hem de çok yüksek oranlı" diyerek çevresindekilerin yüzlerine baktı. "Burada Sicilya projesi için gerekenden fazla miktarda cevher var." Donner "Şükürler olsun Tanrım" diye mırıldandı ve çiftçilerin şaşkın bakışları altında yandaki bir mezarın üzerine kapandı. Coplin mezarın içine baktı. Delilik bazen insan zekasının daha da gelişmesine neden oluyor ve onu bir dahi yapabiliyor diye konuştu. Brewster mezarın içini maden cevheri dolu toprakla doldurmuş. Profesyonel bir mineraloji uzmanı olmayan biri burasını açsa bile sadece kemikleri bulur ve topraktan hiçbir şey anlamadan tekrar kapatırdı. Sandaker birden ilerleyip Pete'in elini tuttu ve sıkarak "Teşekkürler" dedi. Pete sadece başını sallamakla yetindi. Kendisini çok yorgun hissediyordu. Issız bir yere gitmek ve bir süre için dünyayı unutmak istiyordu. Titanic onu çok yormuş, çok yıpratmıştı. Titanic keşke o uğursuz yolculuğuna, kendisini paslı bir demir yığını haline getiren yolculuğa o gün çıkmamış olsaydı. Sandaker onun gözlerinden ne düşündüğünü anlamıştı sanki. "Senin dinlenmen gerekiyor Pete" diye mırıldandı. "Senin o çirkin yüzünü en azından 2 hafta ofisimde görmek istemiyorum, tamam mı? Bir süre gözüme görünme sakın." Pete yorgun bir ifadeyle ve zoraki gülümseyerek "Bunu söylemeni bekliyordum amiralim" dedi. "Sağ ol." Sandaker sinsi bir sırıtışla onun yüzüne baktı. "Nereye saklanacağını bana söyler misin acaba? Yani seni ancak Numa'da çok acil bir durum olduğu takdirde ararım. Bunun dışında rahatsız etmeyeceğime söz veriyorum." Pete kuru bir sesle "Tabii amiralim" dedi. "Tynemouth diye bir yerde dedesiyle birlikte yaşayan minik bir hostes kız var. Beni orada bulabilirsin." Sandaker hiçbir şey demedi ve anlayışlı bir tavırla başını salladı. Coplin onların yanına geldi ve Pete'in her iki omuzundan kavrayıp "Seninle bir gün tekrar karşılaşırız umarım" dedi. "Ben de öyle, sağ ol." Donner toprakların üzerinde oturduğu yerden kalkmadan Pete'e baktı ve boğuk bir sesle "Çok şükür bu iş bitti" diye mırıldandı. "Evet, bittiğine ben de sevindim doğrusu." Pete birden garip bir ürperti duydu. Sanki sözleri geçmişten bugüne doğru yankılanmış gibiydi. Sonra döndü ve South bir mezarlığından çıktı. Diğerleri sessizce onun arkasından baktılar. Pete gittikçe küçüldü ve bir süre sonra da sisin içinde kayboldu. Coplin o anda Bednaya Dağı'nın karlı eteklerinde Pete'le ilk karşılaşmasını hatırlayarak ve sisin içinden çıkıp geldi ve yine sisin içinde kayboldu dedi. Donner onun söylediğinden hiçbir şey anlamamış baka kalmıştı. "Ne dedin sen?" diye sordu. Coplin omuzlarını silkti. "Hiçbir şey. Sadece sesli düşünüyordum işte." Projenin sonucu. Motorlar stop. Kaptanın emri makine dairesine ulaştı ve İngiliz yolcu gemisi HMS Troy'un makine dairesinden gelen titreşimler bir süre sonra kesilip duyulmaz oldu. Koca lüks gemi gecenin sessizliğinde hafif dalgaları hışırtıyla yararak ağır ağır süzülürken çevrede sadece jeneratörlerin uğultusu duyuluyordu. Kuzey Atlantik için sıcak bir geceydi, deniz sakindi ve yıldızla dolu gökyüzü pırıl pırıldı. Hiç rüzgar yoktu, direğe asılı İngiliz bayrağı yerinden bile kımıldamıyordu. Eski geleneklere uygun olarak yelken bezine sarılmış, üzerine ulusal bayrak örtülmüş cenaze küpeşteye taşınıp yerleştirildiğinde mürettebatın 200'den fazlası ön güvertede toplanmıştı. Sonra kaptan heyecanlı ama titremeyen gür bir sesle denizde defin duasını okudu. Son sözlerini okuyunca başıyla işaret verdi. Lata eğildi ve cenaze karanlık suların sonsuzluğuna dalıp gitti. Borazancının ezgileri gecenin karanlığında kaybolurken törene katılan denizciler başlarını eğerek sessizce işlerinin başına döndüler. Troy birkaç dakika sonra yine normal seyrine dönmüştü. Kaptan masasına oturdu ve seyir defterine şunları yazdı. HMS Troy, zaman 02:20, 10 Ağustos 1988. Pozisyon enlem 41 derece 46 dakika, kuzey 50 derece 14 dakika batı. Emekli komodor Sir John L. Bigelow'un cenazesi vasiyeti üzerine sonsuzluğu eski mürettebat arkadaşlarıyla paylaşmak isteği de dikkate alınarak White Star şirketi gemisi RMS Titanic'in battığı aynı saatte denize verilmiştir. Cenaze töreninde sesi titremeyen kaptanın elleri seyir defterini imzalarken titriyordu. O şimdi dünyayı şaşırtan ve bir daha yaşanması pek mümkün olmayan trajik bir dramın son perdesini kapatıyordu. Hemen hemen aynı dakikalarda dünyanın diğer bir köşesinde, Pasifik Okyanusu dalgalarının altındaki derinliklerde, kocaman bir proyu andıran bir denizaltı sessizce seyrediyordu. Canavarın yaklaşmasından korkan derin su balıkları etrafta kaçışırken, denizaltının içindeki mürettebat, 6000 mil doğudaki bazı hedeflere balistik füze fırlatmanın hazırlığı içindeydiler. Saat tam 15'te uzun menzilli füzelerden birincisinin roket motorları çalıştı. Koca füze güneş altında parıldayan suları bir volkanın patlaması gibi yarıp çıktı ve Pasifik'in masmavi gökyüzüne doğru yükseldi. 30 saniye sonra ikinci füze fırlatıldı ve onu da üçüncü ve dördüncü füzeler izledi. Kitle imha silahları içeren savaş başlıklarıyla donatılmış bu dört füze birbirinin peşinden arkalarında uzun ve portakal renginde yoğun alev kuyrukları bırakarak hedeflerini vurmak üzere gökyüzünde kayboldular. 32 dakika sonra kendilerine programlanmış olan hedeflere varamadan yaklaşık 150 kilometre önce dört füze de birer birer infilak etti. Askeri tarihte ilk kez böyle bir deneyim yaşanıyordu. Kusursuzca fırlatıldıktan sonra hedeflerine doğru ilerlerken parçalanan füzeler izleyenleri sevince boğdu. Amerikan Ulusal Savunma Programı'ndaki subaylar, mühendisler ve teknisyenler başarılarını ayakta alkışlıyorlardı. Sicilya projesi daha ilk denemesinde başarılı olmuştu. Kitabın sonu. 18 Nisan 2014 Sayfa 334.
When I loved you, one true time. hold you in my life will love.